Ayrım 2, sayfa 14. Ama 579. gece olunca demiş ki, ve 10. gün kaza oturtulması için saptanmış bulunan saatte el yazmasını altın bir muhafazaya koyarak şahın yanına çıkmış. Şah Kandemir hemen vezirlerini, emirlerini ve mabeyincileri ve de şairlerle bilginleri toplamış ve Ebu Ali'ye, şahların sözü yerine getirilmelidir. Haydi bakalım şu vaat edilen öyküyü oku ve ben de sıram gelince başlangıçta aramızda kararlaştırılan şeyi unutmayacağım demiş. Ebu Ali de o harika el yazmasını altın muhafazasından çıkarmış ve ilk yaprağı açarak okumaya başlamış. Sonra ikinci, üçüncü ve daha birçok yaprakları çevirmiş ve orada bulunanların hepsinin hayranlık ve takdirlerini uyandırarak okumasını sürdürmüş. Ve bunun şah üzerindeki etkisi öylesine olağan dışı olmuş ki, o gün toplantıyı hiç dağıtmak istememiş. Yenilmiş, içilmiş ve yeniden okumaya başlanmış. Ve bu böylece tüm öykü okunup bitinceye kadar sürmüş. O zaman Şah Kandemir bundan böyle elinin altında böylesi bir öykü bulunduğuna göre, bir an bile sıkılmayacağından emin olarak Ebu Ali'nin onuruna ayağa kalkmış ve onu eskisini görevden alarak hemen büyük vezir atamış ve kendi şahane giysisini çıkarıp onun sırtına geçirmiş ve mirasçılarına kalacak şekilde illeri, köy ve kaleleriyle tüm bir eyaleti kendisine bağlamış ve kendisini yanı başında candan ve sırdaş yoldaşı olarak alıkoymuş. Sonra içindeki değerli el yazmasıyla birlikte muhafazayı, sonradan öyküyü can sıkıntısı ruhunun kapılarında her görüldüğü kez okutmak üzere evrak dolabına koydurmuş. Ve işte ey bahtı güzel şah, bana kadar ulaşan özgün nüshası sayesinde şimdi sana anlatacağım o harika öykü bu el yazmasına geçirilendir diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Anlatırlar ki, ama Tanrı en iyi bilen, en bilge ve en iyisini yapandır. Gelip geçmiş uzun yıllar öncesinde Basra kentinde zamanın bütün gençleri arasında zarif mi zarif, yakışıklı mı yakışıklı, ince yapılı bir delikanlı varmış. Ve hiçbir Ademoğlunun ismine bu kadar mükemmel yaraşmayacağı şekilde adı Hasan'mış. Hasan'ın babası ile anası çocuğa kendilerine büyük yılanlar türünden bir yılanın başı ile kuyruğu arasındaki etinden barış ve dua üzerine olası Efendimiz Süleyman'ın tanımlamasına uygun olarak parçalar yedirmiş bulunan bir bilginin nasihatlerine uyarak yaşlılık günlerinde sahip olduklarından dolayı onu büyük bir sevgiyle seviyorlarmış. Böylece saptanan sürede her şeyi işiten, her şeyi gören Tanrı, Hasan'ın babası olan taciri bağışlayıcılığının bağrına kabul etmeye hükmetmiş ve tacir her zaman merhametini göresi Tanrı'nın barış alanına adım atmış. Ve böylece genç Hasan kendisini babasının mallarının tek mirasçısı olarak bulmuş. Ama onu şımartan ana babası tarafından kötü yetiştirildiğinden çabucak kendi yaşıtı gençlerle düşüp kalkmaya başlamış. Ve birikmiş servetini onların eşliğinde şenliklerde ve eğlencelerde eritmekte gecikmemiş. Sonunda ellerinde ve avuçlarında hiçbir şey kalmamış. O zaman anası onu üzgün görmeyi yüreği kaldırmadığından mirastan kendisine düşen payla oğluna çarşıda bir kuyumcu dükkanı açmış. Hasan'ın güzelliği Allah'ın yardımıyla yoldan gelip geçenlerin bakışlarını hemen dükkana doğru çekiyormuş ve Yaradan'ın bu şaheserini kapısının önünde durup hayranlıkla seyretmeksizin hiç kimse çarşıdan geçip gitmiyormuş. Böylece Hasan'ın dükkanı tacirlerin, kadınların ve çocukların, kuyumcu çekicinin işleyişini hep birlikte görmek ve keyiflerince ona hayran olmak için sürekli toplanma yeri olmuş. Günlerden bir gün Hasan dükkanının içinde otururken ve dışarıdaki her zamanki toplanma yoğunlaşmaya başlamışken uzun beyaz bir sakalı ve beyaz muslin kumaştan büyük bir sarığı olan bir İranlı oradan geçiyormuş. Görünüşü ve davranışı onun soylu bir kişi ve önemli birisi olduğunu belirtiyormuş. Elinde de eski bir kitap varmış. Dükkanın önünde durmuş ve Hasan'a bir süre dikkatle bakmış. Sonra onun daha da yakınına gelip değer bilir bir tarzda ne kadar harika bir kuyumcu demiş. ve sonsuz bir hayranlığın belirli işaretleriyle başını sallamaya koyulmuş ve kıpırdamaksızın gelip geçenler ikindi namazı için dükkanın önünden ayrılıncaya kadar orada kalmış. O zaman dükkana girmiş ve selam vermiş. Hasan da bu selama yanıt vermiş ve nezaketle ondan oturmasını rica etmiş. İranlı büyük bir incelikle gülümseyerek ona, "Çocuğum, gerçekten sen hoş görünüşlü bir gençsin ve ben hiç oğlum olmadığından yeryüzündeki tek ustası olduğum binlerce ve binlerce kişinin nafile yere benden öğrenmek istedikleri mesleğimin sırlarını da aktarmak için seni evlat edinmek isterim. Ve şimdi senin için ruhumda doğan dostluk ve en içten duygular, ölümümden sonra bilgimin emanetçisi olman için beni bugüne kadar özenle sakladığım şeyleri sana açıklamaya itiyor. Böylece oğlum seninle fakirliğin arasına aşılmaz bir engel koyar ve seni hoş kişiliğine yaraşmayan çekiçle emek vererek yaptığın bu yorucu ve kazancı kıt işten kurtarırım," demiş. Hasan da, "Vallahi saygıdeğer amcam, senin oğlun ve bilginin mirasçısı olmak kadar hiçbir şey istemem. Peki bana öğretmeye ne zaman başlamak istersin?" diye yanıt vermiş. O da "Yarın" diye onu yanıtlamış ve hemen ayağa kalkarak Hasan'ın başını iki eli arasında almış ve onu öpmüş. Sonra da tek bir söz daha eklemeden oradan ayrılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 580. gece olunca demiş ki, Hasan'ın başını iki eli arasına almış ve onu öpmüş. Sonra da tek bir söz daha eklemeden oradan ayrılmış. Bunun üzerine Hasan, bütün bunlardan son kertede heyecanlanarak çabucak dükkanını kapatmış ve eve koşup annesine başından geçeni anlatmış. Hasan'ın annesi de kaygılanarak, "Sen durmuş bana ne anlatıyorsun ya Hasan ve de sapık bir İranlının sözüne nasıl oluyor da inanabiliyorsun?" diye yanıt vermiş. Hasan, "Bu saygın bilgin sapık falan değil. Çünkü sarığı gerçek Müslümanlarınki gibi beyaz muslinden," demiş. Kadın, "Ah oğlum, yanılıyorsun. Bu İranlılar hilekardır, baştan çıkarıcıdır. Bilim dedikleri de simyadır. Ve halkı soymak için çevirdikleri fırıldakların sayısını sadece Tanrı bilir," diye yanıt vermiş. Ama Hasan gülmeye başlamış ve "Anneciğim, bizler fakir insanlarız ve gerçekte başkalarının hırsını çekecek servetimiz yok. Bu İranlıya gelince tüm Basra kentinde onun yüzüne ve tavırlarına sahip saygı uyandıran başka kimse yok. Ve onda iyiliğin ve erdemin en belirgin çizgilerini gördüm ben. Aslında benim halimi görüp onun yüreğini acındıran Tanrı'ya şükürler olsun," demiş. Bu sözleri duyan annesi artık oğluna bir şey söylememiş. Ve Hasan öylesine sabırsızlanmış ki o gece hiç gözünü kırpmamış. Ertesi sabah erkenden anahtarlarıyla çarşıya varmış ve tüm öteki tacirlerden önce dükkanını açmış. Hemen İranlı içeri girmiş. Hasan onun onuruna ayağa kalkmış ve elini öpmek istemiş. Ama o bunu reddetmiş ve onu bağrında sıkıp kendisine "Sen evli misin Hasan?" diye sormuş. O da "Yok çok şükür. Her ne kadar annem beni evlenmeye zorluyorsa da ben bekarım," diye yanıt vermiş. İranlı, "Öyleyse çok iyi. Çünkü evli olsaydın benim bildiklerimi içtenlikle kavrayamazdın," demiş. Ve de "Oğlum, senin dükkanında bakır var mı?" diye sormuş. Hasan, "Şurada baştan aşağı işlemeli sarı bakırdan eski bir tepsi var," demiş. O da, "Bana da gerekli olan bu. Haydi hemen fırını ateşle. Potanı ateşe koy ve körüğünü çalıştır. Sonra bu eski bakır tepsiyi al. Makasınla onu küçük parçalara ayır," demiş. Hasan çabucak buyurulanları yerine getirmiş. İranlı da kendisine, "Şimdi bu bakır parçalarını potaya koy ve maden sıvıya dönüşünceye kadar ateşi körükle," demiş. Hasan bakır parçalarını potaya koymuş, ateşi canlandırmış ve erinceye kadar maden üzerine içi delik bir kamışla üflemeye koyulmuş. O zaman İranlı ayağa kalkmış, potaya yaklaşmış ve kaynayan eriyik üzerine açtığı bir kitaptan bilinmeyen bir dilde sihirli sözcükler okumuş. Sonra sesini yükselterek "Hak, mak, bak, ey kötü maden güneş erdemlerini sana geçirsin. Hak, mak, bak, ey kötü maden altının erdemi senin kirliliğini temizlesin. Hak, mak, bak, ey bakır, altına dönüş, diye haykırmış. Ve bu sözleri söyleyerek İranlı elini sarığına doğru kaldırmış ve Muhsin sarığın arasından katlanmış bir kağıt parçası çıkararak açmış. Oradan çıkardığı safran gibi sarı bir tozdan bir tutam almış ve çabucak potada bulunan eriyik bakırın üzerine atmış. O anda bakır katılaşmış ve en hasından bir altın külçesine dönüşmüş. Bunu gören Hasan şaşkınlığın sınırında şaşıp kalmış ve İranlı'nın bir işareti üzerine deney çubuğunu altın külçenin bir kenarına sürtmüş. En hoş ve değerli türden bir altın olduğunu anlamış. Bunun üzerine hayranlıkla kendinden geçmiş. İranlı'nın elini tutup öpmeye davranmış ama o buna izin vermemiş. Ve ey Hasan, çarşıya git de bu altın külçesini sat, parasını al ve kimseye bir şey söylemeksizin evine götürüp sakla demiş. Hasan da çarşıya gitmiş, külçeyi tellala vermiş. O da ağırlığını ve türünü deneyle anladıktan sonra haykırarak satışa çıkarmış ve ilkin 1000, ikinci haykırışta 2000 dinar öneri almış. Ve altın külçe bu fiyata bir tacire devredilmiş. Hasan da 2000 dinarı alarak ve sevinçten uçarak annesine götürmüş. Hasan'ın annesi bunca parayı görünce ilkin şaşkınlıktan tek bir söz söyleyememiş. Sonra Hasan gülerek ona bütün bunların İranlı'nın biliminden geldiğini anlatınca ellerini havaya kaldırıp dehşet içinde "Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve güç ve kudret sadece Allah'ındır. Oğlum, simya biliminde bunca bilgili olan bu İranlı ile ne yapmayı düşünüyorsun?" diye haykırmış. Hasan, "Anne, bu saygın bilgin bana simya bilimini öğretmekte ve kötü bir maddenin nasıl en has altına dönüşebileceğini göstermekle işe başladı," diye yanıt vermiş. Ve artık annesinin kaygılarına kulak asmayarak Hasan mutfakta annesinin çörek yapmak için sarımsak ve soğan dövdüğü büyük havanı eline alıp İranlı'nın kendisini beklemekte olduğu dükkana koşmuş. Ve tunç havanı yere koyup ateşi canlandırmaya koyulmuş. İranlı da ona "Sen onunla ne yapmayı düşünüyorsun ya Hasan?" diye sormuş. O da "Annemin havanını altına dönüştürmek istiyordum," diye yanıt vermiş. İranlı kahkahadan kırılarak "Sen budalasın Hasan. Çünkü çarşıda bir günde iki altın külçeyle görünmenin ve böylece tacirlerde kuşku uyandırıp bizim simya bilimiyle uğraştığımızı anlamalarının başımıza büyük bir bela açacağını düşünemiyorsun," demiş. Hasan, "Hakkın var ama senden bilimin gizemini öylesine öğrenmek istiyorum ki," yanıtını vermiş. Bu kez İranlı ilkinden de çok gülmeye başlamış ve bilimin ve bilimin gizlerinin sokak ortasında ve meydanlarda öğrenileceğini ve çıraklığın çarşı ortasında ve kollukçuların göz önünde yapılacağını düşündüğüne göre sen gerçekten budalasın Hasan. Ama ya Hasan, eğer gerçekten ciddi şekilde mesleği öğrenmek için kesin bir niyetin varsa bütün gereçlerini toplayıp konutuma gelmek üzere beni izlerdin," demiş. Hasan da tereddüt etmeden "İşittim ve itaat ettim," yanıtını vermiş ve ayağa kalkarak gereçlerini toplayıp dükkanını kapatmış ve İranlı'yı izlemiş. Yolda giderken Hasan annesinin İranlı hakkındaki sözlerini hatırlamış ve beynini binlerce düşünce sarmış. Yürümeyi kesmiş ve yaptığı şeyin doğru olup olmadığını bilemeyerek başını eğip derin derin düşünmeye başlamış. İranlı dönerek onu bu durumda görmüş ve gülmeye başlamış. Sonra da kendisine "Sen bir budalasın Hasan. Yoksa nezaketin kadar aklın olsaydı seni bekleyen güzel bahtın önünde duraksamazdın. Nasıl oluyor da ben senin mutluluğunu istediğim halde kararsızlık gösteriyorsun?" demiş. Sonra da "Bununla birlikte oğlum, niyetlerim hakkında sende en küçük bir kuşku kalmaması için bilimimin gizlerini sana kendi evinde açıklamayı yeğlerim," diye eklemiş. Hasan da "Evet vallahi bu annemin kaygılarını giderirdi," diye yanıt vermiş. İranlı da "Öyleyse önüme düş de bana yolu göster," demiş. Ve Hasan önde, İranlı arkada yürümeye başlamışlar ve böylece Hasanların evine gelmişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 581. gece olunca demiş ki "Ve böylece Hasanların evine gelmişler." Hasan İranlı'dan evin giriş yerinde beklemesini rica etmiş. Ve baharda çayırlarda sıçrayan bir tay gibi koşarak annesine İranlı'nın konukları olduğunu haber vermeye gitmiş. Ve evimizde bizim sunacağımız şeyleri yediği andan başlayarak aramızda ekmek ve tuz hakkı doğacaktır. Ve de sen artık bundan böyle benim hakkımda kaygılanmayacaksın diye eklemiş. Ama annesi, Tanrı bizi korusun oğlum. Ekmek ve tuz bağlantısı bizde kutsaldır. Ama bu nefret uyandıran İranlılar ateşe tapan sapıklardır ve buna hiç aldırmazlar. Ah oğlum, kim bilir başımıza ne uygunsuz haller gelecek diye yanıt vermiş. Hasan, sen bu saygın bilgini gördüğünde artık onun bu evden ayrılmasını istemeyeceksin demiş. Kadın da, yo, babanın kabri üzerine yemin ederim ki bu sapık evde kaldığı sürece burada bulunmak istemem. Ayrıldığı zaman da evin döşemesini yıkar, günlük yakarım, dokunarak kirlenmeyeyim diye. Sana da tam bir ay dokunmam demiş. Sonra da bununla birlikte evimizde bulunduğuna göre ve bize sağladığı para elde olduğuna göre gidip ikinize yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sonra da gider çabucak komşulara geçerim diye eklemiş. Ve Hasan'ın gidip İranlıyı bulduğu sırada sofra bezini sermiş ve epeyce harcamalar yaparak pişirdiği piliç kızartmasını, hıyarları, 10 tür tatlı ve reçeli önlerine koyduktan sonra komşularına sığınmış. Bunun üzerine Hasan, dostu İranlıyı yemek salonuna buyur etmiş ve kendisine aramızda ekmek ve tuz bağı kurulmalı diyerek onu sofrada yer almaya çağırmış. İranlı da kuşkusuz bu bağ çözülmez bir bağdır diye yanıt vermiş ve Hasan'ın karşısına oturarak bir yandan da konuşarak onunla birlikte yemek yemeye başlamış ve ona, oğlum Hasan, şimdi aramızda bulunan ekmek ve tuzun kutsal bağı üzerine yemin ederim ki, eğer seni bu denli çok sevmeseydim, uğrunda burada bulunduğumuz gizli şeyleri sana öğretmezdim, demiş. Ve bunu söyleyerek sarığının kıvrımları arasından içinde sarı toz bulunan küçük paketi çıkarmış. Ve bunu ona göstererek, şu tozu görüyorsun değil mi? Pekala, bil ki bundan bir tutam kullanarak 10 okka bakırı altına çevirebilirsin. Çünkü bu toz yoğunlaştırılmış, katılaştırılmış ve sonra toz haline getirilmiş bir iksirdir ki esasını biri diğerinden oldukça farklı 1000 kök ve 1000 öğeden çıkardım. Ve bu tertibi senin bir gün bile zahmetini çekmeyeceğin çabalar ve yorgunluklar sonunda elde ettim diye eklemiş. Ve küçük paketi Hasan'a vermiş. O da buna öylesine bir dikkatle bakmaya başlamış ki İranlı'nın sarığı arasından çabucak bir parça girit bankı çıkararak tatlılardan birine karıştırdığını fark etmemiş. Ve İranlı tatlıyı Hasan'a sunmuş. O da hala toza bakmayı sürdürürken onu yutmuş ve bilinçsizce sırtüstü yere düşmüş. İranlı hemen bir zafer haykırışı kopararak iki ayağı üzerine sıçramış ve ah güzel Hasan, seni bulmaksızın aramakla kaç yıl geçti ama şimdi artık elimdesin ve irademin dışına çıkamazsın demiş. Ve yenlerini kıvırarak kemerini sıkmış ve Hasan'a yaklaşarak onu başını dizlerine yaklaştırarak iki büklüm yapmış. Ve bu durumda kollarını bacaklarına, ellerini ayaklarına bağlamış. Sonra bir giysi sandığı almış, boşaltıp simya işlemleriyle ürettiği bütün altınlarla birlikte Hasan'ı içine koymuş. Sonra dışarı çıkıp bir hamal çağırmış. Sandığı hamalın sırtına yüklemiş ve onu deniz kıyısında yelken açmaya hazır bir geminin üzerine taşıtmış. İranlı'nın gelmesini beklemekte olan kaptan da demir almış. Ve gemi karadan esen yelle tüm yelkenleri fora ederek kıyıdan uzaklaşmış. Hasan'ı kapattığı sandıkta kaçıran İranlı'nın durumu böyleymiş. Hasan'ın anasının durumuna gelince o da şöyle, oğlunun sandık ve altınlarla birlikte kaybolduğunu, giysilerinin odada saçılmış bulunduğunu ve de evin kapısının açık bırakılmış olduğunu görünce Hasan'ın kendisi için artık gittiğini ve bahtın hükmünün yerine geldiğini anlamış. O zaman umutsuzluğa kapılarak yüzüne şiddetle yumruklar indirmeye, giysilerini yırtmaya, inlemeye, hıçkırmaya, acı feryatlar koparmaya ve ne yazık ah çocuğum ah ne yazık yüreğimin yaşamsal ürünü ah diyerek şaşkın bir durumda bütün gece çılgınca koşup komşularının her birine oğlunu görüp görmediklerini sormuş ama boşuna. Ve komşuları onu teselli etmeye çalışmışlar ama nafile. Ve o zamandan başlayarak gündüzlerini, gecelerini, gözyaşları ve yas içinde geçirmiş. Evinin ortasında yaptırdığı ve üzerine oğlu Hasan'ın adını ve sevgisinden koparıldığı tarihi yazdırdığı bir mezar yaptırmış. Ve mezar taşına da boyna okuyup ağlamak için şu iki dizeyi kazdırmış. Ben uyumaktayken geceleyin aldatıcı bir hayalet göründü. Ve yatağımın ve yalnızlığımın yöresinde de mahzun dolaşmaya başladı. Sevgili çocuğumun hayaletiydi bu. Onu kollarımda sıkmak istedim ve ne yazık ki uyandım, bomboş evimin ortasında. Ziyaret saati bitivermişti. Ve işte zavallı anne derdiyle böyle yaşayıp gidiyormuş. Sandıkla birlikte gemi üzerinde yola çıkmış bulunan İranlı'ya gelince. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.